Dördüncü ayrım.
Yağmur altında hareket ettiğimizde birden aklıma geldi. Dönüp camdan geriye baktım. Beyaz Renault orada yoktu. İyi diye düşündüm. Gitmiş. İçime bir ferahlık yayıldı. Kendimi arabanın tatlı sarsıntılarına bırakıp eve gidene kadar kafamı dinleyecek olmak ne güzeldi. Tam yerime yerleşip rahatlıyordum ki içime bir şüphe düştü. Şu Renault sahiden gitmiş miydi? Ya hala oralarda bir yerdelerse? Hatta belki de otele girmişlerdir. Profesöre bir fenalık düşünüyor olmasınlar. İster misin bu gece yaşlı adamı kaçırsınlar da yarın otele gelince bulamayayım? Sonra aklıma başka bir şey geldi. Gizlice bizi takip ediyor olmasınlar? Ürperdim. Saçmalama Maya, dedim içimden. Kendini kuruntulara kaptırırsan kafayı yiyeceksin. Bırak bunları. Yine de Süleyman büyük otomobili Tarlabaşı bulvarından Taksim'e doğru sürerken arada bir arkama bakmadan edemiyordum. Ortalıkta bir sürü beyaz Renault vardı ama o adamlar görünürde yoktu. Beyaz Renault'ların bu kadar çok olması beni şaşırttı. Bir günde çoğalmış olamazlardı ama daha önce onların bu kadar çok olduğunu görmemiş olmak ilginç geldi bana. Demek ki algılamayla ilgili bir durumdu bu. Öyleyse başka renkte, başka marka bir arabaya bakıyor olsam onun da tahmin ettiğimden fazla olduğunu görecektim. Yollarda ne kadar çok lüks araba olduğunu, memlekette ne kadar çok zengin insan olduğunu görmek de böyle bir şey olsa gerekti. Ya da yoksulluğun ve sefaletin ne kadar yaygın olduğunu görmek. Aynı şekilde bazen erkeklerin ne kadar büyük bir kısmının kaba ve itici olduğunu düşündüğümde bu yorumun bir gerçeklikten değil benim bakışımdan kaynaklandığını kabul etmeliydim. Ya da adamın birini güvenilir ve yakışıklı bulduğumda. Yok canım, birini yakışıklı bulmanın benim bakışımla ne ilgisi vardı? Ruh halim farklı olunca aynı kişinin tipini farklı görecek değildim ya. Yoksa öyle mi görürdüm? Yani etkenlerden biri de benim o anki durumum mu olurdu? Bu durumda düşüncelerine ne kadar güvenebilirdi insan? Düşüncelerimi hayatın gerçekliği mi belirliyordu, benim ruh halim mi? Ama zaten bu ikisi birbiriyle ilişkili değil miydi? O zaman düşünce mi önce geliyor, algılama mı? Yoksa düşünmek ve algılamak arasında başka bir bağlantı mı vardı? Öncelik sonralık meselesini aşan bir bağlantı. Peki madem bu konularda kafa yoruyordum, neden doğru dürüst inceleyip ilgili kitaplar okumuyordum? İçinde bulunduğum akademik ortamların neden olduğu bir alışkanlık mıydı acaba benimki? Bir hoca çıkıp merak ettiğim soruları yanıtlasa yetinecektim. Bilgiye sahip olmak amaç haline gelmişti. Sormak, soruların ve yanıtların peşinden yürümek, soruların çoğalmasından korkmamak. Kendime haksızlık mı yapıyordum? Okumayı, araştırmayı sevdiğimi çevremdeki kişiler de kabul ederdi. Öyle olmasa neden kafamı deminden beri bir sürü soruyla yoruyordum ki? Yoksa bu yaptığım kafamı yormaktan çok dinlendirmek işine mi yarıyordu? Pera Palace Oteli'ne kadar bizi takip eden beyaz Renault'u düşünmemek, aklımı başka konulara yöneltmek. Aa, gelmişiz bile. Bu yağmurda, bu trafikte yol en azından bir saat sürmüş olmalı. İyi iyi, bugün de geçti. Yarına kadar düşünmeyeyim. Beyaz Renault'u, profesörü, üniversiteyi, işleri. İyice rahat bir şekilde yayıldığım arka koltuktan toparlandım. Bir rehavet duygusuyla Süleyman'a teşekkür edip indim arabadan. Yağmur bile rahatsız etmedi beni. Apartmana girerken saatime baktım, 9'u geçmişti. Kerem beni merak etmiştir diye düşündüm. Yok canım, ne merak edecekti. Eminim yokluğumun farkında bile değildi. Şimdi asansöre binip 4. kata çıkacaktım. Anahtarımla 9 numaralı dairenin kapısını açacaktım. Antrede yağmurdan sırılsıklam olmuş pardüsümü ve pabuçlarımı çıkarırken Kerem'in odasından gelen ışık dışında dairenin kapkaranlık olduğunu görecektim. Komşu dairelerin ince kapılarının örtmeyi başaramadığı boğuk televizyon sesleri, bir iki kadın kahkahası ve çocuk ağlaması duyuluyor olacaktı. Apartman boşluğuna sinen karmakarışık yemek kokuları dolacaktı burnuma. İçeri girip salon ışıklarını yaktıktan sonra Kerem'in odasına yönelecek ve onu bilgisayar karşısında kamburu çıkmış, zayıf bedeni öne eğilmiş durumda bulacaktım. ''Merhaba, nasılsın oğlum?'' diyecektim. Bana bakmadan ''İyi.'' gibi bir şeyler mırıldanacaktı. Mutfağa gidecektim. Buzdolabında dünden yarısı kalmış bir pizza bulacaktım. Onu ısıtıp bir kutu kolayla odasına götürecektim. Masasına koyacaktım. Gözünü ekrandan ayırmadan elini uzatıp pizzayı alacaktı. Ben çıkıp banyoya gidecektim. Sıcak suyun altına girip o gün olanları düşünecektim. Sonra Denizli işi beyaz bornozuma sarınıp ıslak saçlarla mutfağa gidecektim. Bir peynirli sandviç hazırlayıp salonda televizyonun karşısına oturacaktım. Bir yandan elimdekini yemeye çalışırken, bir yandan da politika haberlerini, ekonomik krizi, birbirine söven liderleri, hoplayıp zıplayan şarkıcıları, o gün işlenen cinayetlerin ayrıntılarını izleyecektim. Uyumadan önce bir film bulmak için sinema kanallarını tarayacaktım. Karşıma genellikle son yıllarda moda olan festival filmlerinden biri çıkacaktı. Bir adam eve gelip merhaba diyecekti. Kadın 4 dakika sonra hoş geldin diye cevap verecekti. Böylece bir kez daha kalabalıktan nefes alınmayan bu ülkedeki yalnızlık ve iletişimsizlik mesajlarını almış olacaktım. Sonra sözümü dinlemeyeceğini bile bile "Kerem yat artık" diye seslenip kendimi yatağa atacaktım. Başıma sarılı havlu saçlarımı kuruturken başka hayatları, başka dünyaları düşleyecektim. Yastığa başımı koyup gözümü kapattığım andan itibaren Maya değil, bambaşka biri olacaktım. Bazen aşık bir genç kız, bazen bir politik eylemci, bazen bir macera perest. Bunlardan herhangi biri veya başka bir şey olabilirdi ama mutlaka Maya kimliğimden çıkacaktım. Edebiyat fakültesinde okuduğum yıllardan beri her gün en az bir kez tekrarladığım ve geceleri beni bir dua gibi uykuya hazırlayan Emily Dickinson'ın Başka Bir Gökyüzü şiirini içimden tekrarlayacaktım. Başka bir gökyüzünü özleyerek tabii ki. Apartmanın önünde arabadan indikten sonra aklımdan geçenleri aynen yaşayıp başıma havlu sarılı olarak yatağıma girdim. Ama o gece uyumadan hemen önce beni şaşırtan bir biçimde profesörün varlığının beni etkilediğini ve ertesi gün yaşlı adamı görmek için sabırsızlandığımı fark ettim. Bu da az bir değişiklik değildi elbette. Birkaç saat sonra sıkıntıyla uyandığımda ise aklımda bambaşka bir düşünce vardı. Bu çocukla ne yapacaktım? Ben mi yanlış yetiştiriyordum yoksa bütün çocuklar mı böyleydi? Geçenlerde bir gazetede gençler bilgisayarı kapatamadıkları için otomatik kapatma programları çıktığını okumuştum. Acaba onlardan mı alsaydım? Kerem benimle hiç konuşmuyordu. Sadece benimle değil, hiç kimseyle konuşmuyordu. Bütün iletişimini internet üzerinden kurmaya başlamıştı. Kerem'i güç bela razı ederek, diller dökerek götürdüğüm psikolog bu durumu hayat korkusu olarak nitelemişti. "Bu çocuklardan ne kadar çok olduğunu bilseniz şaşar kalırsınız," demişti. Dünya çok oyrat ve sert bir yer artık. Hele büyük şehirler, okullar şiddet yuvası. Bazı hassas ve zeki çocuklar kişiliklerinin yaralanacağı korkusuyla kendilerini tamamen kapatıp online iletişim kuruyorlar. Sırt üstü yatarken gözlerimi açtım. Kendime bir şey itiraf etmem gerekiyordu. Birkaç gün önce Kerem'in babasıyla dışarı çıktığı ender pazar günlerinden birinde bilgisayarını açtım. Nelerle ilgilendiğini görmek istedim ve dehşet verici bir dünyayla karşılaştım. Ergenlik çağında bir erkek çocuğuna sunulan ne kadar çok porno film olduğunu görüp hayretten hayrete düştüm. Bu filmlerin hepsinde kadın korkunç bir aşağılamaya uğruyor, erkeğe hizmet etmek için bedeni hırpalanıyordu. Zavallı kızlar şekilden şekile giriyorlardı. Bu filmlerdeki erkekler onların canını yakmaktan, gözlerinden yaş gelecek kadar acı çektirmekten, kusturmaktan, kanatmaktan, boğazlarını sıkıp boğma derecesine getirmekten çekinmiyorlardı. Kızların ağızlarına toplar tıkılıyor, zincire vuruluyorlardı. Paket gibi bağlanıyor, kamçılanıyor, atla, köpekle, maymunla, yılanla sevişmeye zorlanıyorlardı. Bir sürü iri kıyım erkeğin küçük bir kıza tecavüz ettiği filmler bile vardı. Onların kişisel tercihi değildi bu elbette ama demek ki piyasa böyle istiyordu. Galiba piyasa denen şeyin ne kadar iğrenç ve zararlı olduğu en çok porno filmlerde somutlaşıyordu. Bu eylemlerde sevginin, okşamanın, şefkatin hiç yeri yoktu. İnsanlığın temel ilkelerine aykırı bir şiddet ortamıydı burası. "Benim oğlum dünyayı ve kadınları böyle tanıyarak mı büyüyor?" diye düşünüyordum. Kadınlara böyle davranmayı mı planlıyordu? Annesi de bu kadar aşağılanan, kadın cinsine ait olduğu için mi bana hiç saygı göstermiyordu? Hasta bir dünyaydı bu. Seyirci, uyuşturucu müptelaları gibi hep daha fazlasını talep ettiği için sonunda kızları parçalayıp öldürecekler miydi? Sonra oğlumun üye olduğu bazı sitelere girdim. Şifre gerektiği için hepsini ayrıntılı inceleyemedim. Ama dehşetle fark ettim ki gençlere kolay intihar yöntemleri öğretmekten bomba yapımına kadar her şey vardı bu sitelerde. Değer diye bildiğimiz her şeyle dalga geçiliyor, nihilist, boş ve yaşamaya değmeyecek bir dünya modeli çiziliyordu. Bilgisayarı kapattıktan sonra küçük bir kriz geçirmiştim. Demek ki oğlumu kendine bağlayan internet dünyası buydu. Bizim hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir cehennem. Öğretmenler ve aileler eğitim adı altında birkaç bilgi kırıntısı vermeye çalışırken gençler asıl eğitimi bu sitelerden alıyordu. Buna nasıl göz yumulurdu? İnsan haklarını bu kadar ayaklar altına alan Kerem gibi milyonlarca çocuğu anormal, intihara eğilimli, toplum dışı insanlar haline getiren bir sistemle niçin kimse uğraşmazdı? Bunları Ahmet'e söylediğim zaman oğlan çocuğudur, olur böyle şeyler, ergenlik işte, kafana takma filan gibi sözlerle beni başından salmaya, konuyu kapatmaya çalışıyordu. Esas derdi benim başıma yıkıp gittiği çocuk büyütme sorumluluğuyla uğraşmamak, yeni sevgilisine vakit ayırmak. Kafamda bunları döndürüp durmaktan yorgun düşmüş olmalıydım ki uykuya dalmışım. Sabaha karşı tekrar uyanınca aklıma beyaz Renault geldi. Fazla mı abartıyordum acaba olayı? Belki de her şey bir rastlantıdan ibaretti. Böyle düşündüğüm halde pencereye gidip sokağa baktım. O saatte her yer sessiz ve tenhaydı. Sokak lambasının altında park etmiş bir beyaz Renault vardı ama içinde kimse olup olmadığını göremiyordum. Zaten ne çok beyaz Renault vardı bu memlekette. Akşam eve gelirken düşünmüştüm ya, ne çok zenginlik ne çok yoksulluk. Tekrar yatağa döndüm. 2 saat sonra saatin ziliyle uyanıp acele hazırlanmaya başladım. Bir yandan da Kerem'i kaldırmaya çalışıyordum. Her günkü rutinimizdi bu. Evden çıkana kadar yalvartmadan kalkmıyordum. Televizyonun sesini yükseltiyordum, perdeleri açıyordum, ışıkları yakıyordum ama ne yapsam nafile. Ben gittikten sonra kalkacağını, okula gitmeyeceğini ve doğru bilgisayarının başına çörekleneceğini biliyordum. Bazı günler normalleşiyor, vaktinde kalkıyor, onu hazırlayıp servise yetiştirmek için çırpınmalarıma olumlu cevap veriyordu. Ama bazı dönemlerde işler çok kötüleşiyordu doğrusu. Böyle günlerden birinde Ahmet'e telefon açmıştım. Oğlun kalkmıyor, okula da gitmiyor. Ben artık uğraşamıyorum. Senin de oğlun, gel al, demiştim. Ama toplantıya yetişmek zorunda olduğunu, daha fazla konuşamayacağını söyleyerek yüzüme kapatmıştı telefonu. Hırsımdan ağlamıştım. Yine öyle krizli bir günün başlangıcında işe geç kalmamak için evden çıkıp dolmuşa doğru koşmaya başladım. Yolda nasıl olsa bir simit alır, üniversiteye varınca da çay içerdim. Kahvaltıya vakit yoktu. Odama girerken Süleyman'ın kapıda beklediğini gördüm. Günaydın abla, sana bir şey söyleyecektim. Peki gel. Geniş geniş gülerek nasılsın abla diye sordu. İyiyim, hadi ne söyleyeceksen söyle, acelem var. Rektör beye evrak götüreceğim. Ha, ben de onu söyleyecektim. Neyi? Senin rektör beye nazın geçer. Benim bir amcaoğlum var, Hüseyin. Hani diyorum, rektör beye söylesen de ona da bir hademelik, çaycılık falan ayarlasa. Dünkü iyiliklerinin sebebi şimdi anlaşıldı diye aklımdan geçirdim. Böyle bir şey isteyemem ben rektör beyden. Senin ağzın yok mu? Kendin söyle. Yüzüme kırgınlık ve öfke karışımı bir ifadeyle baktı. Konuyu değiştirmek istedim. Saat 11'de otelde olacağız diye yumuşak bir sesle devam ettim. Kaçta çıkalım? O neyidir? Sesi soğuktu. Kırgın değil, daha çok öfkeli bir ses. Ama sesindeki öfke o kadar da belirgin değildi. Böyle örtük öfkeler aslında daha tehlikeliydi. Çok genç yaşta bile öğrenebiliyordu insan bunu. Kendini açıkça belli eden bir öfke genellikle geçici bir sorun oluştururdu. Ama karşısındaki insanda öfkenin üstü örtülmüşse, böyle bir şey hissetmişsen dikkatli olmalıydın. Bastırılan öfke daha sonrası için tehlike yaratabilirdi. Süleyman'a istediği konuda yardımcı olamayacağımı o kadar açık şekilde söyleyerek hata yapmıştım galiba. Orta Doğu'da böyle yürümüyordu işler. Tamam, senin amcaoğlunun işe girmesi konusuyla ilgileneceğim deseydim hiç sorun yaşamazdım. Gerçekten rektörle bu işi konuşmama da gerek yoktu. Süleyman'ı çok uzun süre oyalayabilirdim. Umutla beklediği süre boyunca bana yağcılık yapmasını, çok daha saygılı davranmasını sağlayabilirdim. Kendimi her akşam eve bıraktırabilirdim. Sonunda bir sonuç alamayacağımız kesinleştiğinde bile onun için uğraşmış ama başaramamış biri olarak gözünde bir değerim kalırdı. Üstelik bu süre boyunca bana karşı olan davranışlarının bir kısmı da alışkanlığa dönüşürdü, kalıcılaşırdı. Gerçi Orta Doğu'da düşmanlıkla dostluk çok çabuk yer değiştirebilirdi. Ama Süleyman sadece Orta Doğulu değildi. Bütün Türkler gibi aynı zamanda batılı bir insandı. Onun bazen batılı, bazen de Orta Doğulu özellikler göstermesinden faydalanabilirdim. Bu gibi durumları bir avantaja dönüştürmeye çalışmadığımdan hem batılı hem de Orta Doğulu bir kültürün içinde yaşamanın sıkıntısını bir kez daha çekiyordum işte. Daha doğrusu ne batılı ne Orta Doğulu bir kültürün. Acelemin olmasından da faydalanarak Süleyman'dan uzaklaşıp masama oturdum. Süleyman üstünü örttüğü öfkesini de alıp döndü ve yürüyüp uzaklaştı. Hızla ajanstan gelen gazete haberlerini gözden geçirmeye başladım. Her sabah ilk işim buydu. Üniversiteyle özellikle de rektörle ilgili haberleri taramak ve bunlardan birer çıktı alarak rektörün görmesi gerekenleri ayıklayıp bir dosya halinde ona sunmak. Gazetelerde Profesör Wagner'le ilgili bir iki küçük haber vardı. O gün öğleden sonra üniversitede bir konuşma yapacağı duyuruluyordu. Neredeyse fısıltıyla bir şey isteyip istemediğimi soran hostesin sesine başımı kaldırıyorum. Elinde boş bardağımı tutarken hafif bir gülümseme ile bana bakıyor. Yanıt bekliyor. Bu uzun boylu, mavi giysili sarışın kadının yanıma geldiğini de bardağımı aldığını da görmemişim. Bu seferki tavırları ve sorusu öncekilerden de nazik. Teşekkür edip bir şey istemediğimi söylüyorum. Daha fazla porto içecek halim yok. Hem ayaklarım da uyuşmaya başladı. Yazmaya biraz ara verip ayağa kalkmak, hareket etmek, tuvalete gidip sonra bir bardak su içmek iyi gelecek.